5. bölüm sayfa 90'dan devam ediyoruz. Saat 8 olduğunda hava kararıyordu. Stockbridge's kulüp binasının kulesindeki hoparlörler insan tenöründen daha kalın bir sesle golf sahalarının kapanışını duyurmaya başladılar. Lenina ve Henry oyunlarını bırakıp kulüp binasına doğru yürümeye başladılar. İç ve dış salgılar tröst tesislerinden, hormon ve sütleriyle Farnham Royal'deki büyük fabrikaya ham madde sağlayan büyükbaş hayvanların böğürtüleri duyuluyordu. Alacakaranlığı helikopterlerin aralıksız vızıltısı doldurdu. Bir zil ve ıslık sesi 2,5 dakikada bir, alt sınıf golfçüleri ayrı kortlardan metropole taşıyan hafif tek raylı trenlerden birinin kalkışını anons ediyordu. Lenina ve Henry makinelere atlayıp havalandılar. 800 metrede Henry pervaneleri yavaşlattı ve 1-2 dakika boyunca kararmakta olan manzaranın üzerinde hareketsiz asılı kaldılar. Burnham Beaches ormanı, büyük karanlık bir havuz misali, batıda gökyüzünün parlak kıyılarına değin uzanıyordu. Kızıla boyanmış ufukta gün batımını son kalıntıları turuncudan sarıya ve soluksu yeşiline dönerek kayboldu. Kuzeyde ağaçların ötesinde ve üzerinde iç ve dış salgılar fabrikası 20 katındaki her pencereden taşan vahşi bir elektrik ışıltısıyla parıldıyordu. Aşağılarda golf kulübünün binaları vardı. Alt sınıflara ait dev barakalar ve bir ayırma duvarının diğer tarafında alfa ve beta üyeleri tahsis edilmiş daha küçük evler. Alt sınıflar siyah karınca sürüleri gibi kıpırdaşarak tek raylı istasyonuna yaklaşmaktaydı. Işıkları yanan bir tren cam korunağın altından çıkarak açık alanda yol almaya başladı. Karanlık ova boyunca trenin güneydoğuya uzanan rotasını izleyen gözleri Slough Crematorium'un heybetli binalarına takıldı. Gece uçan uçakların güvenliği için 4 adet yüksek bacası projektörle aydınlatılmış ve tepelerine de kırmızı tehlike sinyalleri konmuştu. Bir kilometre taşıydı. ''Niçin bacaların etrafında balkon gibi şeyler var?'' diye sordu Lenina. ''Fosfor elde etmek için,'' dedi Henry duygusuzca. ''Gazlar bacadan çıkmadan 4 ayrı işlemden geçiyor. Ne zaman birini yaksalar, difosfor pentoksit bacadan uçup giderdi. Şimdi %98'inden fazlasını tutabiliyorlar. Yetişkin cesedi başına 1,5 kilodan fazla. Her yıl sadece İngiltere'de elde edilen 400 ton fosforun büyük bir bölümünü oluşturuyor. Henry konuşurken mutlulukla karışık bir gurur duymuş, başarı kendisininmişçesine tüm kalbiyle neşelenmişti. Öldükten sonra bile toplumsal fayda sağlayabileceğimizi düşünmek güzel, bitkileri büyütebilmek için. Bu arada Lenina gözlerini çevirmiş dik olarak aşağıya, tek raylı istasyonuna bakıyordu. Güzel diyerek Henry'nin fikrine katıldı. Ama alfa ve betaların aşağıdaki şu berbat gamma, delta ve epsilonlardan daha fazla bitki yetiştirmeyecek olması da garip. Fetva verircesine tüm insanlar fiziko-kimyasal açıdan eşittirler dedi Henry. Üstelik epsilonlar bile vazgeçilmez hizmetlerde bulunurlar. Bir epsilon bile Lenina aniden okulda küçük bir kızken gecenin ortasına uyanıp uykularında bir hayalet gibi asla peşini bırakmayan fısıltının ilk kez farkına varışını anımsadı. Ay ışığı huzmesini sıra sıra küçük beyaz yatağı tekrar gördü. Herkes herkes için çalışır. Hiç kimseden vazgeçemeyiz. Epsilonlar bile faydalıdır. Epsilonlar olmadan yapamayız. Herkes herkes için çalışır. Hiç kimseden diyen yumuşak sesi bir kez daha duydu. Onca gecelik tekrarlardan sözcükler aklındaydı, unutmamıştı, unutamazdı. İlk korku ve şaşkınlık şokunu hatırladı. Uyanık geçen yarım saat süresince düşündüklerine, sonra da o sonsuz tekrarların sonucunda zihnini yumuşatan, işleri yoluna koyan, sürünerek gizliden gelen uykuyu anımsadı. ''Herhalde epsilonlar epsilonluklarından memnundurlar,'' dedi yüksek sesle. ''Elbette memnunlar, nasıl olmazlar ki? Başka bir şey olmanın nasıl olduğunu bilmiyorlar.'' Bizler memnun olmazdık tabii ama bizler farklı şartlandırıldık. Üstelik bizler farklı bir kalıtımdan geliyoruz. İnançla bir epsilon olmadığıma memnunum dedi Lenina. Harry bir epsilon olsaydın da şartlanmanın gereği aynı şekilde alfa ya da beta olmadığın için memnun olurdun dedi. Ve ileri pervaneyi vitese geçirip helikopteri Londra'ya yöneltti. Arkalarında batıda kızıl ve turuncu solmak üzereydi. Gökyüzünü yoğun karanlık bir bulut kümesi kaplamıştı. Krematoryumun üzerinden geçerken bacadan yükselen sıcak hava dalgasına rastlayan helikopter aniden havaya yükseldi ve soğuk havayla tekrar buluşunca aynı hızla eski irtifasına düştü. Ne muhteşem bir zıplayıştı ama dedi keyifle kahkaha attı Lenina. Ama Henry'nin ses tonu bir anlığına neredeyse melankolikleşti. O zıplayış neydi biliyor musun dedi. Son ve kesin bir biçimde yok olan bir insandı. Sıcak bir gaz sıçramasıydı. Göğe yükselen bir insan. Kim olduğunu bilmek isterdim. Kadın mı yoksa erkek mi? Alfa mı, epsilon mu? İç geçirdi ve sonra neşeli olmaya karar vermiş bir sesle her neyse dedi. Emin olabildiğimiz tek bir şey var. Her kim idiyse hayattayken mutluydu, artık herkes mutlu. Evet, artık herkes mutlu diye tekrarladı Lenina. Aynı sözcükler 12 yıl boyunca her gece 150 kez kulaklarına tekrarlanmıştı. Westminster'da Harry'nin dairesinin bulunduğu 40 kat apartmanın çatısına iniş yapıp doğrudan yemek salonuna geçtiler. Orada gürültücü ve neşeli bir grupla muhteşem bir akşam yemeği yediler. Soma kahvenin yanında sunuldu. Lenina 2 tane, Harry de 3 tane yarım gramlık tablet aldı. 9:20 geçe yürüyerek caddenin karşısında yeni açılan Westminster Manastırı kabaresine gittiler. Neredeyse bulutsuz, aysız ama yıldızlı bir geceydi. Fakat şanslarına Harry ve Lenina aslında iç karartıcı olan bir gerçeği fark etmediler. Elektrikli gök tabelaları dışarının karanlığını etkin bir biçimde siliyordu. Calvin Stops ve 16 saksafoncu. Manastırın ön cephesinde dev harflerle davetkar bir şekilde parıldıyordu. Londra'nın en kaliteli koku ve renk orgu. En yeni sentetik müzikler. İçeri girdiler. Amber ve sandal ağacı kokan, hava sıcak ve boğucuydu. Renk orgu salonun kubbe şeklinde tavanını geçici olarak tropik gün batımına boyamıştı. 16 saksafoncu eski sevilen bir parçayı çalıyordu. Arasam tüm dünyayı yine de bulamam küçük sevimli şişem gibi başka bir şişe. 400 çift cilalanmış zeminde 5 adım dansı yapıyordu. Lenina ve Harry çok geçmeden 401. çifti oluşturdular. Saksafonlar ay ışığında melodi tutturmuş kediler gibi ağlamaklı çalıyor, üzerlerine ufak çaplı bir ölüm çökmüşçesine bir uçtan diğerine alto ve tenörler de inliyordu. Armoni bakımından zengin titreşen koro giderek yükselen bir tonda doruğa tırmandı. Ta ki sonunda şef elini sallayarak eter müziğin son parçalayan notasını da bırakıp 16 üfleyen insanın varlığını noktalayana değin. La bemol majör gök gürültüsü. Sonra sessizliğin ve karanlığın ortasında ses bir silineşe doğru kayarak çeyrek tonlardan geçip asılı kalan çok hafif fısıltı tonunda baskın bir akora dönüştü. Bu arada 5/4'lük ritimler alttan nabız gibi atmayı sürdürüyordu. Ve karanlık saniyeleri yoğun bir beklentiyle yüklemeye başladı. Ve sonunda beklenti gerçeğe döndü, ani patlayan bir güneş doğuşu yaşandı ve 16 saksafoncu bir bomba misali eş zamanlı olarak şarkıya girdiler. Şişem benim, ben hep seni istedim, şişem benim yine sana döneyim, içinde gökler mavi, daima güzel, çünkü arasam tüm dünyayı yine de bulamam, küçük sevimli şişem gibi başka bir şişe. Westminster Manastırı'nda diğer 400 çiftle 5 adım dansı yapan Lenina ve Harry başka bir dünyada. Soma tatilinin sıcak, sonsuz, dostluk dolu renk cümbüşü dünyasında dans ediyordu. Herkes öyle kibar, öyle güzel ve eğlendiriciydi ki. Şişem benim, hep ben seni istedim. Şişelerinin içindeydiler. Burada ve şu anda. Güven ve güzel havanın içinde. Her dem mavi gökyüzünün altında. Yorulan 16'lı saksafonunu bıraktılar ve sentetik müzik sistemi en son slow Malthus Blues çalmaya başladı. 400 çift şişelenmiş yapay kan okyanusunda hep birlikte dalgalarla yumuşakça sallanan ikiz embriyolar gibiydiler. İyi geceler sevgili dostlar. İyi geceler sevgili dostlar. Hoparlör emirlerini neşeli müzikle bir kibarlık peçesinin ardından veriyordu. İyi geceler sevgili dostlar. Lenina ve Harry diğerleriyle birlikte emre uyar bir şekilde binadan çıktılar. İç karartıcı yıldızlar gökyüzünde uzaklara gitmişti. Ancak gök tabelalarının ekranı şimdi büyük ölçüde sönükleştiyse de iki genç mutlu bir şekilde geceyi görmezden gelmeyi sürdürdüler. Kapanış saatinden yarım saat önce yutulan ikinci soma dozu, gerçek evrenle zihinleri arasında iyice aşılmaz bir duvar çekmişti. Şişelenmiş bir halde caddeye geçip, şişelenmiş halde asansöre bindiler ve Harry'nin 28. kattaki odasına ulaştılar. Yine de şişelenmiş haline ve somanın ikinci gramına rağmen Lenina, yönetmeliklerin belirlediği tüm doğum kontrol yöntemlerini almayı unutmadı. Yıllarca süren hipnopedya ve 12 yaşından 17'ye dek haftada 3 kez uygulanan Malthus alıştırmaları önlem almayı göz kırpmak kadar otomatik ve kaçınılmaz bir şeye dönüştürmüştü. Banyodan odaya dönerken aklıma gelmişken dedi Finikron, bana verdiğin o güzel yeşil Marokkan taklidi fişekliği nereden bulduğunu merak ediyor. İki haftada bir perşembe günleri Bernard'ın dayanışma ayini günüydü. Aprodittaum'da iki nolu kurala göre yakın tarihte buraya Helmholtz başkan seçilmişti. Erken yenen bir akşam yemeğinden sonra arkadaşından ayrılıp çatıda bir taksi çevirdi ve adama Fortson Cemaat ilahi evine uçmasını söyledi. Makine birkaç yüz metre yükselip doğuya yöneldi ve dönerken ilahi evi tüm devasa ihtişamıyla Bernard'ın gözlerinin önüne serildi. Projektörlerle aydınlatılmış 320 metre beyaz Carrara taklidi kar beyazı bir ışıltıyla Ludgate tepesinde parıldıyordu. Helikopter platformunun dört köşesinin her bir yerinde dev boyutlarda bir T harfi. Gecenin karanlığında kızıl kızıl parlıyordu ve 24 tane kocaman altın rengi hoparlörün ağzından ağırbaşlı sentetik bir müzik gümbürdüyordu. İlahi evinin saat kulesi Big Harry'e bakınca kendi kendine lanet olsun geciktim dedi. Taksinin parasını öderken de Big Henry'nin gong saati vurdu. Altın rengi hoparlörlerin hepsinden gürleyen bas bir ses. Ford diyerek ilahi söylüyordu. Ford, Ford, Ford. 9 kez. Bernard asansöre koştu. Ford günü kutlamaları ve diğer toplu cemaat ayinlerine ayrılmış büyük konferans salonu binanın alt katındaydı. Üstünde ise dayanışma gruplarının iki haftada bir ayinlerde kullandıkları her katta 100 tane olmak üzere toplam 7000 oda vardı. Bernard 33. katta indi, koridoru aceleyle geçip oda 3210'un önünde bir durdu, bir an tereddüt edip bekledi. Sonra kendini toplayıp kapıyı açtı ve içeri girdi. Ford'a şükürler olsun en son gelmemişti. Yuvarlak masanın etrafına dizilmiş 12 sandalyeden 3'ü hala boştu. Mümkün olduğu kadar göze çarpmamaya çalışarak yakındaki sandalyelerden birine ilişti ve geç kalanlara geldiklerinde kaşlarını çatmak üzere hazırlandı. Solundaki kız ona dönerek bu öğleden sonra ne oynadın diye sordu. Engelli mi yoksa elektromanyetik mi? Bernard kıza baktı. Fordum, Morgana Rothschild'di ve kızararak hiçbirini oynamamış olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Morgana şaşkınlık içinde baka kaldı. Tuhaf bir sessizlik oldu. Sonra bariz bir şekilde ona sırtını dönerek solunda daha sportif adamla konuşmaya başladı. Bernard içinde berbat bir hisle, dayanışma ayini için iyi bir başlangıç diye düşündü. Bir kez daha günahtan arınma konusunda başarısız olacağını sezdi. Keşke kendini en yakın sandalyeye atmak yerine etrafına bakmak için kendine zaman tanımış olsaydı. Şu anda Fifi Bratlaff ile Joanna Dizel'in arasında oturuyor olabilirdi. Oysa gidip kendisini kör bir şekilde Morgana'nın yanına atmış, Morgana Ford aşkına, onun o kara kaşları daha doğrusu kaşı burnunun üzerinde birleşiyordu. Ford'um, sağında ise Clara Deterding vardı. Doğru, Clara'nın kaşları birleşmiyordu ama gerçekten aşırı dolgundu. Oysa Fifi ve Joanna mükemmeldiler. Balık eti sarışın, hem fazla iri de değildiler. Şimdi de o Tom Cavagucci ayısı oturuyordu aralarında. Son gelen Sarojini Engels oldu. Grubun başkanı sert bir şekilde geç kaldın dedi. Bir daha olmasın. Sarojini özür diledi ve Jim Bakonowski ile Herbert Baku'nun arasında yerini aldı. Grup şimdi tamamlanmıştı. Dayanışma çemberi eksiksiz kurulmuştu. Erkek, kadın, erkek. Masa etrafında sonsuz bir halka şeklinde birleşmişlerdi. 12'si de tek vücut olmaya, bir araya gelmeye, kaynaşıp 12 ayrı kimliği daha yüce bir varlıkta yitirmeye hazırlandılar. Başkan ayağa kalktı, T işareti yaptı ve sentetik müziği başlatarak yumuşak yorulmak bilmez davul vuruşlarını ve o kaçınılması olanaksız ilk dayanışma ilahisinin iniltili şekilde tekrar tekrar çalan meltem üflemelerinden süper yaylılara enstrümanlar korosunu salıverdi. Tekrar tekrar nabız gibi atan ritmi kulak değil diyafram duyuyordu. Tekrarlanan armonilerin inilti ve çınlaması beyne değil, merhametin hasret çeken bağırsaklarına musallat oluyordu. Başkan bir T işareti daha çıkardı ve oturdu. Ayin başlamıştı. Okunmuş Soma tabletleri masanın ortasına yerleştirilmişti. İçinde çilek dondurmalı Soma bulunan kupa elden ele dolaştırıldı ve benliğimin silinişine içiyorum duasıyla 12 kez büyük yudumlarla içildi. Sonra da sentetik orkestra eşliğinde bir dayanışma ilahisi söylendi. Fordum 12'yiz biz. Bizi bireyle, sosyal nehirde damlalar misali, ah güç ver bize, koşalım birlikte, parlak dört teker gibi çevikçe. 12 tane hasretle yanan dörtlük. Sonra kupa ikinci defa dolaştırıldı. Bu kez dua yüce varlığa içiyorumdu. Herkes içti. Müzik durmaksızın çalıyordu, davullar vuruyordu. Ağlayan ve çırpınan armoniler erimiş bağırsaklarda bir saplantıya dönüşmüştü. İkinci dayanışma ilahisi söylendi. Gel yüce varlık, sosyal dost, 12'yi silip bir eyleyen, ölmeye can atarız çünkü sonunda daha yüce hayattır bizi bekleyen. Yine 12 dörtlük. Soma artık etkisini göstermeye başlamıştı. Gözler parlıyor, yanaklar kızarıyor, evrensel iyiliğin içsel güneşi her suratta mutlu dostani gülümsemeler şeklinde doğuyordu. Bernard bile bir parça eridiğini hissediyordu. Morgana Rothschild dönüp parlayan gözlerle kendisine baktığında karşılık verebilmek için elinden geleni yaptı ama kaşı, o kara ikisi bir yerde ne yazık ki hala yerinde duruyordu, görmezlikten gelemiyordu. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın yapamıyordu. Yeterince eriyememişti. Eğer Fifi ile Joanna'nın arasında oturuyor olsaydı belki. Kupa üçüncü kez dolaştı. Dairesel ayini başlatma sırası kendisine gelen Morgana Rothschild, yüce varlığın gelmek üzere oluşuna içiyorum dedi. Sesi yüksek ve gurur doluydu. İçti ve kupayı Bernard'a geçirdi. Gelişin yaklaşmakta olduğunu hissedebilmek için büyük çaba harcayarak yüce varlığın gelmek üzere oluşuna içiyorum diye tekrarladı. Ama kara kaş peşini bırakmıyordu ve Bernard'a kalırsa geliş korkunç derecede olanaksızdı. İçti ve kupayı Clara de Terding'e geçirdi. Yine başaramayacağım dedi kendi kendine. Biliyorum olmayacak. Yine de parıldayan gözlerle bakmaya çalıştı. Kutlu kupa turunu tamamlamıştı. Başkan elini kaldırarak işaret verdi. Koro üçüncü dayanışma ilahisine geçti. Hisset yüce varlığın gelişini. Neşelen ve neşe içinde öl. Davulların müziğinde eri. Ben de seni, sen de beni gör. Bir dize diğerini izledikçe sesler gittikçe artan bir heyecanla titremeye başladı. Gelişin yakınlığı hissi havada elektrik gerilimi gibi asılı duruyordu. Başkan müziği durdurdu ve son dörtlüğün son notası da sustuğunda mutlak bir sessizlik çöktü. Gerilen bir beklentinin galvanik bir canla titreyen ve sürünen sessizliği. Başkan elini uzattı, aniden bir ses, salt insan sesinden daha müzikal, derin ve güçlü bir ses, daha dolgun, daha sıcak, aşk, hasret ve heyecanla titreyen, muhteşem, gizemli, doğaüstü bir ses kafaların üzerinde konuşmaya başladı. Uzaklaşarak zayıflayan bir tonda çok yavaşça "Ah, Ford, Ford, Ford" diyordu. Midelerin altında sinir örgüsünden çıkarak heyecanla titreten bir sıcaklık dinleyenlerin bedenlerine en uzak noktalara kadar yayıldı. Gözlerine yaşlar doldu, kalpleri ve bağırsakları sanki bağımsız bir yaşamları varmışçasına kıpırdanıyor gibiydi. Ford aşkıyla eriyorlardı. Ford diye çözülüyorlar, eriyorlardı. Sonra irkilten bir anilikle "Dinle" diye gümbürdedi ses. "Dinle." Dinlediler. Kısa bir sessizliğin ardından fısıltıya dönüştü. Ama öyle bir fısıltıydı ki her nasılsa en yüksek çığlıktan daha derini işliyordu. "Yüce varlığın ayakları" diyerek devam etti, tekrarladı. "Yüce varlığın ayakları." Fısıldı neredeyse duyulmaz olmuştu. Yüce varlığın ayakları merdivenlerden iniyor. Bir kez daha sessizlik oldu. Bir anlığına gevşeyen beklenti gerildi gerildi. Neredeyse kopma noktasına ulaştı. Yüce varlığın ayakları. Ah evet, duyuluyorlardı. Merdivenleri yavaşça indiğini, görünmez merdivenlerden inerek yaklaştığını duyuyorlardı. Yüce varlığın ayakları. Aniden kopma noktasına geldi. Gözleri sabitlenmiş, dudakları ayrık, Morgan Rothschild ayağa fırladı. "Duyuyorum onu" diye haykırdı. "Duyuyorum." "Geliyor" diye bağırdı Sarojini Engels. Fifi Bradlaugh ve Tom Kawaguchi aynı anda ayağa kalkarak "Evet geliyor, duyuyorum onu" dediler. Konuşmayan Joanna tanıklığını "Oh oh oh" diye bildirdi. "Geliyor" diye yırtındı Jim Bakonowski. Başkan öne eğilerek bir düğmeye dokundu ve çıldırmış zilleri ve nefeslilerin tamamının ateşini başlattı. "Ah geliyor işte" diye yakardı Clara de Terding. Ay derken boğazı kesiliyormuş gibiydi. Kendisinden de bir şeyler yapma zamanının geldiğini hisseden Bernard ayağa kalkıp bağırdı. "Onu duyabiliyorum, geliyor." Ama doğru değildi. Hiçbir şey duymuyordu ve ona kalırsa hiç kimse gelmiyordu. Hiç kimsenin müziğe rağmen, tırmanan heyecana rağmen geldiği yoktu. Ama kollarını sallayıp en heyecanlılarına katılarak haykırdı ve diğerleri raks edip tepinmeye başladığında o da raks edip tepindi. Daire şeklinde dans eden bir dans grubu misali her biri ellerini önündekinin kalçasını koyarak döne döne dans ediyor, bir ağızdan haykırıyor, Müziğin ritmine uyarak ayaklarını vuruyor, elleriyle öndekinin kalçalarını dövüyordu. 12 çift el tek bir elmişçesine dövüyor, 12 kalça tek bir kalça misali sallanarak şaklıyordu. 12 birleşmiş bir olmuştu. Duyuyorum, geliyor, duyuyorum, müzik hızlandı, ayakları yeri daha hızlı dövüyor, ritmik eller daha hızlı, daha hızlı iniyordu. Aniden yüksek sentetik bas bir ses, gümbürtüyle yaklaşan günah diyetini ve dayanışmanın tamama erişini müjdeleyen, 12'si bir yerdenin gelişini, yüce varlığın yeniden doğuşunu bildiren sözcükleri söyledi. Ses, toplu seks, poplu seks diyerek ilahi söylüyor ve bu arada tam tamlar ateşli tezahüratlarını sürdürüyordu. Toplu seks, poplu seks, fortlara neşelen, öp kızları birleşsinler, oğlanlar, oğlan kızla huzur bulur, toplu seks, poplu seks uçurur. Toplu seks, poplu seks dans edenler duanın kafiyesine uyarak tekrarladılar. Toplu seks, poplu seks, fortla neşelen öp kızları. İlahiyi söylerken ışıklar yavaşça kararmaya başladı. Kararırken de aynı zamanda yoğunlaşıp sıcak bir kızıla dönüştüler. Ta ki sonunda dans edenler kendilerini bir embriyo deposunun kızılca karanlığında dans ederken bulana dek. Toplu seks, poplu seks. Dansçılar bir süre cenine özgü kan rengi karanlıklarda dönerek tepinmeye, yorulmak bilmez ritimle dans etmeye devam ettiler. Toplu seks, poplu seks. Sonra çember gevşeyip dağıldı, parça parça çözülerek masayı gezegenler gibi çevreleyen sandalyelerin etrafına, çember çember içinde daire şeklinde dizilmiş koltuklara dağıldı. Toplu seks, poplu seks. Derin ses yumuşak bir biçimde mırıldayıp cıvıldayarak ilahiye devam ediyordu. Sanki kızıl karanlıkta dev, zenci bir güvercin rehavet içinde boylu boyunca sırt üstü ya da yüz üstü uzanmış dansçıların üzerinde hayırsever bir şekilde süzülüyor gibiydi. Çatıda dikiliyordu. Big Henry 11'i yeni vurmuştu. Gece sakin ve ılıktı. Muhteşem değil miydi dedi Fifi Bradlaugh. Tek kelimeyle muhteşem değil miydi? Coşkulu bir ifadeyle Bernard'a baktı. Coşku ama bu coşkuda tahrik olmuşluk ya da heyecandan eser yoktu. Çünkü heyecan duymak demek henüz tatmin olmamışlık demekti. Fifi'nin coşkusu yerine getirilmiş görevden duyulan sakin bir coşkuydu. Huzuru sırf boş bir tatmin ve hiçlikten değil, dengeli yaşamdan, durağan ve dengelenmiş enerjiden kaynaklanıyordu. Doygun ve yaşayan bir huzur. Çünkü dayanışma ibadeti aldığı kadarını vermişti de. Çekip alınan sadece zenginleştirmek içindi. Fifi tamdı, mükemmelleşmişti. Hala kendini aşmış durumdaydı. Doğaüstü bir şekilde parlayan gözleriyle Bernard'ın suratına bakarak ısrarla ''Sence muhteşem değil miydi?'' diye sordu. ''Evet muhteşemdi'' diyerek yalan söyledi ve bakışlarını kaçırdı. Kızın ruhani bir parıltıyla güzelleşmiş yüzüne bakmak bile ironik bir biçimde kendi ayrıklığını hatırlayıp suçlu hissetmesine yetiyordu. Şimdi yine ayin başladığı zamanki denli bedbaht ve yalnız hissediyordu. Doldurulmamış boşluğu, ölü tatmin hissi onu daha da yalnızlaştırıyordu. Ayrıktı ve günahlarının diyeti ödenmemişti. Diğerleri yüce varlıkla bütünleşirken bile böyleydi. Morgana kendisine sarıldığında yalnızdı. Çok daha yalnız aslında. Hayatında daha önce hiç olmadığı kadar çaresizce kendisiydi. O kızılca karanlıktan sırada elektrik parıltısına çıktığında kendinden utancı ıstırap derecesine varmıştı. Feci durumdaydı ve belki de kızın parlayan gözlerine suçlayarak bakıyordu. Belki de kendi suçluydu. Gerçekten muhteşemdi diye tekrarladı ama tek düşünebildiği Morgana'nın kaşıydı. Evet, sayfa 103, 6. bölümde bırakıyoruz.